Hayırlı günler A9 izleyenleri. Ayrı zaman ve yaratılış dedileri programımıza hoş geldiniz. Onur hocamla birlikteyiz bugün de inşallah. Güzel konulardan bahsedeceğiz.
İnşallah hemen DNA protein sentezinden bir ayrıntıyla başlamak istiyorum. Çünkü yani protein senteziyle ilgili her bir aşamada, onu hocamız da söylemişti mesela, hücrenin her kısmında mesela protein çok büyük bir konu aslında. Biz böyle hızlı şekilde protein orayla o kopyalıyor, o dışarı çıkıyor, sentezleniyor gibi birkaç cümleyle anlatıyoruz ama aslında girdiğimizde, için içine girdiğimizde bayağı büyük bir dünyanın içine girmiş oluyoruz. Maşallah. Çünkü içerisindeki ayrıntılar mesela sadece DNA'dan RNA'nın kopyalanmasında RNA polimeraz isimli bir enzim var. Enzimi oluşturan amino asitlerin dizilimini mesela araştırmak için sırf bir bilim adamı görev alıyor. Yıllarca onu araştırıyor mesela. Ondan sonra aynı şekilde sentezin her aşamasında her nükleik asitin manasını çözmede çok büyük ilerlemeler aslında kat edildi. Ama hala yani bazı noktalarda kesinlikle cevap bulunamıyor. Mesela bunlardan bir tanesini şimdi açıklamak istiyorum. Şimdi canlılarda malum genler var. Genler nasıl bulunuyor? Bakın genler kromozomlarda bulunuyor. Ökaryotik organizmalarda ve insanda inşallah, bitkilerde. Bakın kromozom dediğimiz buydu değil mi? Şimdi baştan alıyoruz. Bundan insan vücudunda 46 tane var. Şimdi bunu açıyoruz yavaş yavaş. İplikçikler birazcık daha görünür hale geldi. Bundan şu kırmızı bölgeyi biraz daha büyütüyoruz. Biraz daha görünür hale geldi. Biraz daha büyütüyoruz. Biraz daha aslında görünür hale geldi. Ve yine küçük bir kesit daha aldığımızda buradaki yeşil iplikçiklerin hepsi bizim DNA'mız. DNA, deoksiribonükleik asit. Çift sarmalı double helix yapıdaki bizim DNA'mız. Şimdi sonuna kadar gidelim. Bak ne gördük? Şu an karşımızda bir DNA çıktı değil mi? İnşallah. Şimdi bu DNA'da iki tane iplikçik var karşılıklı. İki sarmallı DNA modeline göre burada çift sarmal double helix yapı söz konusu. Bu iplikçiklerin her birisinde ATGC isimli nükleik asitler yer alıyor. Adenin, timin, guanin ve sitozin. Bu iplikçiğin hemen karşısında da böyle dik çizgilerle gösterilmiş olan bağlarla bağlanmış yine nükleik asitler var. Belli bir kuralı var bunun. Timinin karşısına adenin, adenin karşısına timin geliyor. Ve guaninin karşısına sitozin, sitozinin karşısına guanin. Böyle bir kural var DNA'da. Bu bütün ökaryotik DNA taşıyan bütün canlılarda bu şekilde. Şimdi bu kurala göre bütün DNA'nın double helix bir biçiminde nükleik asitlerin yan yana sıralandığını görüyoruz. Bu DNA'da ne var demiştik? Canlılığın bütün bilgisi var. Şimdi geriye doğru gidecek olursak, bakın DNA'nın yavaş yavaş katlandığını görüyoruz. Burada görev alan histon isimli 4 çeşitten oluşan proteinlerin DNA'nın iplikçiğini, bunların her birisi çift sarmal, yani şu sağda büyük halde gösterilen genetik iplikçiğin, çift sarmal iplikçiğin sarılmış hali. Burada biraz daha sarılmışını görüyoruz. Sarılarak bu şekilde misina gibi yani toparlanıyor. Her toparlanmış birime nükleozom adı veriliyor. Ve bu nükleozomlar birbiri içerisinde sarmal yapı onun üstlerine katlanıyor. Onun üzerine katlanıyor. Ama bir düzen içerisindeki katlanmalar sonucunda ne oluyor? Karşımızda kromozom çıkıyor. En baştaki haline geliyoruz. Şimdi bu en baştaki halinden canlı ne yapacak? Mesela hemoglobin proteinini üretmesi gerekiyor değil mi? Hemoglobinin bilgisi tam da o işaretli, yeşille işaretli olan yerde olsun. Bunun oradan alınması lazım. Değil mi? Oradan çıkarıp alınması lazım. Şimdi bilim adamları diyor ki kromozom zaten yeteri kadar böyle kompleks, birbiri içerisinde yani balta girmemiş orman gibi çok kompleks bir yapı olduğunu söylüyorlar. Nitekim görülüyor burada da. Fakat enzimler bir şekilde ilgili genin yerini buluyor. Allah'ın ilhamıyla. Fakat bilim adamları, özellikle evrimciler buna bu anlamda böyle bu şekilde cevap veremiyorlar tabi. Bunun adını ama biz söylüyoruz inşallah. Allah'ın ilhamıyla oluyor bunlar. Ve DNA en sonunda kromozomdaki çıplak hali, yani tek bir halde göründüğü nükleozomların bulunduğu yere kadar enzimler ilerliyor gidiyor. Şimdi bakın burada birkaç tane reaksiyon var meydana gelecek. Onu da şuradaki videoda gösterelim. Şimdi bu videoda ne var? Bir tane DNA sarmalı var değil mi? O gördüğümüz iplikçiğin, arkadaki iplikçiğin inşallah bu görünmüş hali. Burada ne yazıyor? Transkripsiyon ünitesi. Yani proteinin sentezinin yapılacağı bölüm. Burada ne yazıyor? Tatabox. Yani protein sentezinin bilgisini içeren yeri belli eden bir belirteç. Tatabox. Ve enhancer region var. Bu da geliştirici bölge. Yani protein sentezinde oraya bağlanacak proteinlere, bak protein sentezinde oraya bağlanacak proteinlere ev sahipliği yapacak. Onları ağırlayacak ve onların tam ve düzgün bir biçimde konuşlanmasını, zeminini sağlayacak olan DNA bölgeleri bunlar. Yani DNA kendi içinde genin kopyalanacağı yerin öncesinde genin kopyalanacağı zemini de nükleik asit olarak döşemiş vaziyette. Şimdi devam ettiğimizde burada bazı faktörler göreceğiz. Bunların her birisi birer protein. Bakın T-Factor 2D molekülü. TBP isimli molekül Tata'ya bağlandı. Ondan sonra diğer T-Factor 2B ve C faktör proteinleri de geliyor. Şimdi bakın A ve B proteinleri gelip bağlanıyor. Şimdi güzel. Şimdi bu aşamaya kadar durduk. Gerçi RNA polimerize kadar gidelim. Sırayla RNA polimerazda en son gelip bu faktör proteinlerden sonra bağlanıyorlar. Şimdi ilerleyelim, bağlatalım onu da. Bağlandı. Şimdi tamam. Önceki videomuza geçeceğiz tekrar. Şimdi burada o düzgün bir şekilde görmüş olduğumuz iplikçiğin, değil mi? Orada düpdüzgün ve rengarenk bir animasyon vardı. Oradan hani okuması çok kolay gibi görünüyordu, değil mi? Orada o Tatabox da yazmış. Üstüne Tatabox da yazıyor. Öbüründe Enhancer Region yazıyor. Faktör proteinlerin isimleri var, değil mi? Renkleri ayrı ayrı. Onlar gelip tam da bağlanması gereken yere çok güzel bağlanıyorlar. Üç boyutlu uyumları da var. Animasyonda bu böyle gösteriliyor. Gerçekte nasıl diye duruma baktığımızda, o anlaşılsın diye bir animasyon. Gerçeğe baktığımızda ise hiç de öyle kolay bir işlem değil. Çünkü sadece Enhancer Region ve Tatabox işte bu düz olan alanda bulunmalı diyor bilim adamları ve bunu bu şekilde gözlemliyorlar. Fakat geni ihtiva eden diğer kısımlar nükleozom denen yapının içerisinde sarılı vaziyette duruyor. İşte bu aşamada bilim adamlarının söylediği şey şu. Protein sentezinin olması için muhakkak o geliştirici bölge ve Tatabox denen promoter işlevi gören, yani genin sentezlenmesi gerektiğine karar veren ve geni sentezlettiren bölge düz bir alanda bulunmalı diyorlar. Ve nükleozom denen şu histon proteinlerinde sarmal halde olmuş yapı halinde bulunmamalı diyorlar. Tamam mı? Buraya baktığımızda hakikaten burada düz bölümler var. Ve az önceki videoda, mesela o videoyu tekrar şu arka planda gösterelim. Burada düz bir hat üzerinde, değil mi? RNA polimeraz bağlanmış durumda. Şimdi bilim adamları diyor ki burada bir mucize var. Çünkü şurada görmüş olduğumuz düz hat üzerinde birçok RNA polimeraz var. Şimdi onun da fotoğrafını göstereyim. Burada da bakın o düz hat. Bakın şöyle üçünü yan yana koymuş olduk. Şimdi burada ne var? Düz bir hat var. Nükleozomdan sarılmamış, sarmal halde bulunmayan düz bir hat var. Arkadaki videoda bu renkte o gösterilmişti. Bu da gerçek bir mikrograf. Elektron mikroskopunda angstrom boyutunda. Milimetrenin 10 milyonunda biri olan dünyadan çekilmiş bir fotoğraf. Bunun çevresinde neler var biliyor musunuz? RNA polimeraz. Yani şu az önce arkadaki videoda görmüş olduğunuz büyük en son yeşil renkli gelen enzim. Onu biraz sonra bir daha göstereceğim. Tekrar göstereceğim. Burada şunu ismini şu şekilde koymuşlar. Bakın bu siyah noktaların her birisi birer RNA polimeraz. Kimisi kopyalama işlemini yapıyor, kimisi yapmıyor. Diyorlar ki buna pause, yani teyplerde olur ya play pause. Pause ne işe yarar? Dondurma işine yarar. Ya donma denen kelimeyle hani özetleniyor. Burada da bu pozisyona pause pozisyonu diyorlar bilim adamları. Ya her an play olabilir. Ya her an düğmeye basılabilir. Hazır halde bekliyorlar diyor. RNA polimerazlar. Cevap verilemeyen nokta ise şu. RNA polimerazı orada konuşlandıran, mesela bir küme halinde, özellikle bu, bakın tekrar bu şeyi izah edeyim. Şuradaki düz alanın üzerinde, bakın bunlar açık görülebilir. Nükleozomdaki gibi sarmal halde bulunmayan açık görülebilir alanın çevresinde işte RNA polimerazlar bu şekilde konuşlanmış vaziyette. Tevim pause tuşuna basılmış vaziyette duruyorlar. Buna pause ismini veriyorlar. Ve her an play tuşuna basıp okuma, kopyalama işlemine başlayabilir halde duruyorlar. Ve play tuşuna basıldığında ise şöyle bir mucize meydana geliyor. Onu da şuradan gösterelim. Şunu da biraz büyütelim ki karışıklık olmasın arka planla. Evet. Şimdi burada orada görmüş olduğumuz düz hat bu. Bu okun gösterdiği yerde RNA polimerazın bağlanacağı yer. Bunlar da nedir? Nükleozomlar. Nükleozomun olduğu yere RNA polimeraz bağlanamıyor. Ve en sonuna gelip buraya bağlanıyor. Güzel, bağlandık. Şimdi yönümüzü nasıl bulacağız? Sola mı yoksa sağa mı gideceğiz? Ya her iki tarafa da gidebilir. Adamın işi kopyalama yapmak. Buradaki diğer faktör proteinler var. Faktör proteinler ona yön belirlemede bir nebze yardımcı olabiliyorlar. Fakat bilim adamlarının cevaplayamadığı bir koruma mekanizması devreye giriyor burada. Eğer doğru olan yöne doğru, yani sağ tarafa doğru RNA polimeraz ilerler ise o zaman bütün genin, ya bütün genişliği, geni ihtiva eden bütün gen bütünüyle kopyalanmış oluyor. Sağa doğru giderse. Ama sola doğru giderse efsanevi bir şekilde diye söylüyor bilim adamları. Çok modern bir makale bu. Sola doğru giderse çok kısa bir süre sonra RNA polimeraz kopyalama işlemini durduruyor. Ya yani protein sentezi daha başlamadan yarısında duruyor. Ve ayrılıyor DNA'dan, kopuyor. Buna bakın kısa DNA, RNA ipi diyorlar. Transkripte olmuş. Çünkü kısa olmasının sebebi genin tamamını okumadan hemen kesiliyor. Bunun sebebi bilinmiyor işte. Çünkü yanlış yönde ilerliyor. Ters yöne girmiş araç gibi. Belli bir müddet gittikten sonra hemen kısa kesilip hiçbir işe yaramayan zincir hemen bırakıyor kendisini.
Fakat böyle bir şey olabiliyor mu?
Efendim?
Böyle bir durum oluşabiliyor mu?
Oluşabiliyor. Yani nadiren sola doğru RNA polimerazın okuduğu keşfedilmiş. Bu deneylerde görülmüş. Ama çok nadiren. Esas olan sağa doğru okuması. Ve eğer sağa doğru okursa, yani bu sağa doğru okuma ne demek? DNA'nın iki tane zinciri vardı karşılıklı. Bundan üsttekinden, yani şu sarı renkte olan gösterilenden, doğru olanından, ki bunların ikisi de birbirine rengi falan farklı değil. Burada renkte gösterilmiş, isimleri ayrı yazılmış ama DNA'da böyle bir konu yok. İlkinde gösterdiğim gibi son derece girift, aynı renkte, aynı moleküller, hepsi birbirine benziyor. Ve karanlık bir ortam, sıvı dolu bir ortam. O kadar enzim kümelenmiş vaziyette, pause pozisyonunda bekliyorlar. Play tuşuna basılması gerektiği anda hepsi birden kümelenip play tuşuna basıp okuma işlemini gerçekleştiriyorlar. Ve bu burada görmüş olduğumuz gibi sağa doğru gidiyorlar. Şimdi bir konu daha var. Kısaca onu da anlatayım. Ne dedik? Burada enzimler hazır olarak bulunuyor. Değil mi? Buradaki kümede. Ve işe yarayacağı zaman DNA'nın üzerindeki bu iplikçikten doğru olan iplikçiyi seçip ondan sağa doğru okuma yapabiliyor. Değil mi? Bunu da söyledik, gösterdik. Bunu da kenara alalım. Kromozomda ise açıklanamayan bir durum daha var. O da şu. Şimdi ne dedik? Protein sentezinin başlaması için DNA iplikçinin düz bir halde olması lazım. Başlangıç bölgesinin. Tam enhancer region'la tatabox bölgesinin düz bir alanda olması lazım. Şimdi bilim adamları, özellikle evrimci zihniyete sahip bilim adamları diyorlar ki bu nükleozomlarla sarılı bölgeler rastgele oldu diyor. Yani iplikçik, DNA iplikçiğinin üzerinde rastgele makaralara sarılmış gibi oldu diyorlar. Fakat bu şekilde olursa o zaman bir genin nerede başladığı, nerede bittiğinin rastgelelik de çözülemez diyorlar. Fakat buradaki peki nükleozomların özellikle genin başlangıç bölgesine sarmamasının sebebi, yani bu ekranda görüldüğü gibi düz bir alanda olmasının sebebi ne diye baktıklarında ise bunu açıklayamayarak şu cevabı veriyorlar. Düz bir alanda olmasının sebebi bu bölgede ki DNA diziliminin doğası gereği nükleozomlara sarılamaması, doğası öyleymiş ve nükleozomların sarma isteğinin bunlara karşı yönelmiş olmaması. Yani doğası gereği olmuş. Evet. Evrimciler ne diyordu eskiden, bundan birkaç sene önce? Buradaki bölgeler şimdi direkt protein bilgisi ihtiva etmiyor ya. Ama nükleozomun üzerindeki bu bölgeler direkt proteinin üzerindeki amino asitleri direkt şifreliyor oradaki nükleik asitler. Fakat buradakiler sadece bu genin kontrolünü ve denetlemesini yapıyorlar. Ama bu o zaman bilinmiyordu. Diyorlardı ki DNA'nın büyük bir kısmı, bu özellikle düzlemsel olanların adına intron dediler. İntron zaten araya giren, hani lüzumsuz anlamında gibi bir anlam verdiler, kelime söylediler. Ve o intronlara dediler ki çöp DNA. DNA'da bilgi işlevi olmayan, geçmiş atalarımızdan gelen ama şimdi bir işimize yaramayan, fazla. Dolayısıyla evet DNA'da fazlalık olarak bulunan çöp DNA hipotezini ortaya attılar. Çok değil bu, birkaç, 3 sene önce falan bu şekilde söyleniyordu. Ama bugünkü gelinen noktada intron dediğimiz bu bölgelerin bırak hiçbir işe yaramamasını, geni gen yapan, ne zaman, nerede ve nasıl, ne zaman, nerede ve ne kadar, özür dilerim, ne kadar sıklıkla salgılanacağını oradaki proteinin belli ve kontrol eden, ondan sonra oraya bağlanacak olan proteinlerin yönünü hazırlayan ve her şeyden önce de üzerindeki amino asit zinciri, şey, nükleik asit zinciri, oradaki DNA'daki şifreler, o harflerin çok özel bir dizilimle zaten oraya dizildi. Yani DNA'da sadece protein ihtiva eden nükleik asitlerin değil, baştan aşağı tamamının protein bilgisi ihtiva eden ve etmeyen bütün bölgelerin hepsinin üzerindeki nükleik asitlerin muhakkak belli bir itinayla ve özenle dizilmiş olması gerektiğini buldular. 3.2 milyar harf var DNA'mızın, özellikle tek sarmal olarak düşünelim. 3.2 milyar harfin hepsi, ama hepsi belli bir sırayla dizilecek ve belli aralıklarla belli kontrollerle dizilecek. 3.2 milyar harf. Bunlardan bir tanesinin bile çıkmaması gerektiğini en sonunda bilim dünyası anlamış oldu. Ve en sonunda, bakın videoda son kalan kısmı da göstereyim. Buraya kadar olan kısımda protein sentezinin artık başladığını düşüneceğiz. Şuradaki faktörler en son olarak şu işi yapıyorlar. Yani buradaki mavi, sarı, turuncu ve koyu yeşil renkteki ve şu gelen koyu yeşil renkteki proteinler o DNA'nın üzerindeki sarmaldaki doğru olan iplikçin üzerinde RNA polimerazın en son zeminini hazırlıyorlar. Ve RNA polimeraz, şimdi videoyu başlatalım. Pardon, şunu yapacağız. Evet, RNA polimeraz bak düz bir şekilde bağlandı. Tam bu açıyla. Angstrom boyutunda milimetrenin 10 milyonunda birlik açılarda tam bağlanması gereken yerde bağlanıp üzerine de bu proteinler arkasından RNA polimerazın yönünü, zeminini, açısını ama milimetrenin 10 milyonunda biri boyutunda kontrol edip evet dediler şu an her şeyiyle bir demiryolu inşası gibi hazırlanıp sen şu an hazırsın senteze, artık gerekli enerjiyi al. Ve artık durmuyor bakın. Başladı kopyalamaya. Şimdi DNA'dan bizim ilk kopyamız oluşmuş durumda. Burada RNA polimerazın, yani şu önden giden şu enzimin oturacağı yer, zemini, işte açısı, hangi yöne doğru, mesela aşağı doğru gidiyor bakın, yukarı doğru gitmiyor. Açısı vesaire hepsi olduktan sonra start verildi. Bilinemeyen diğer bir noktaya geliyoruz şimdi son olarak. Bitiş yeri. RNA polimeraza kim ayrılıyor? Bu da bilim dünyası tarafından bilinmiyor. Ya orada bitiş kolonlarının mesela olduğunu, hipotezini söylüyorlar. Ama mesela ters yöne gittiği zaman da kafadan ayrılabiliyor. İşte bu düzenin adına biz Allah'ın kusursuz yaratması diyoruz. İnşallah. İnşallah bilim dünyası da zamanla bu gerçeği daha da iyi anlayarak Allah'ın yaratmış olduğunu ve bütün moleküllerin sadece Allah'ın kontrolünde olduğundan dolayı burada biz bir düzen, uyum ve harikalar gördüğümüzü inşallah hepsinin ağzından duyacağız. Makalelerde göreceğiz. Şimdilik şey diyorlar sadece. Bu kısım efsane.
Normalde yani, konuları açıkladılar. Açık orası sanki, efsane kaldı.
Evet, Allah yarattı cümlesinin yerine şimdilik bu kısım efsane. Bu kısım evet. Henüz daha bulunamamıştır. Cümleleri var.
Her şeyi buldular.
Evet, Allah-u Alem birkaç sene sonra inşallah, sene belki daha kadar kısa olur. Allah'ın kusursuz yaratmasını görüyoruz. İnşallah, İnşallah cümlelerini göreceğiz. Elhamdülillah.
Protein evet. Sentezi çok önemli. Proteinin üretimi. Hocamız özellikle üzerinde durduğu bir konu. Şimdi ben de onunla ilgili bu senin anlattığın olayın devamını gösteren bir video.
Genel bir şey güzel olabilir. Evet.
Göstereyim. Şimdi sen DNA içerisinde nasıl kopyalandığını o ilgili bölgenin gösterdin. Şimdi kardeşlerimiz de hani ilk kez dinleyenler varsa ben de daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Çok dikkatli bir şekilde dinlerlerse evrimin bir hikaye olduğunu ve yaratılışında kesin net olduğunu hep birlikte göreceğiz şimdi tekrar. Şimdi DNA içerisinde bütün protein üretimiyle ilgili bilgiler var. Vücutta ne kadar protein üretilecekse hepsinin proje bilgisi var. Nasıl bir mühendis, işte mimar neyse bir çizim yapıyor mesela. Bir binanın işte bütün odaları, bir dairenin mesela bütün odaları o proje içerisinde oluyor değil mi? İşte mutfağı var, ondan sonra banyosunun kaç metrekare olacak, neresinde kiriş olacak, neresinde duvar olacak. Hepsinin projesi var. Aynen öyle DNA da bütün insanın yapısını içine alan bir proje. Şimdi bununla ilgili bir atıyorum işte mutfakta bir mutfak bir zarar gördü. Bir şey oldu, mutfak zarar gördü. Ne yapıyor? Onu yapacak kişi gidiyor projeden mutfakla ilgili bölümün fotokopisini alıyor. Değil mi? Fotokopisini aldıktan sonra o projeye göre mutfağı tekrar inşa ediyor.
Evet.
Aynen onun gibi buradaki enzimlerde gidiyorlar DNA içerisinde o proteinle ilgili projenin olduğu, bilginin olduğu bölümden proteinin nasıl üretileceğiyle ilgili bilginin fotokopisini alıyorlar. Bakın şimdi onu göreceğiz. Biraz önce senin gösterdiğin de oydu zaten. En son gösterdiğin.
Evet.
Bu tabii böyle yavaş değil. Burada bile çok hızlı duruyor ama bu kadar yavaş değil. Saniyede 2000 protein üretilecek hızda yapılıyor bu. Yani saniyenin milyonda bir hızlarda gerçekleşen bir olay. Bakın burada bunun fotokopisi alınıyor. Proteinin nasıl üretileceğine dair 3.2 milyar harflik bölümden ilgili bölge alındı ve hücre çekirdeğinin zarından bu fotokopi, DNA içerisindeki protein üretme bilgisine ait fotokopi dışarı alınıyor. Bakın dışarı alınıyor diyoruz ama bunu kimin aldığı belli değil.
Evet.
Ya belli değil derken Allah'ın yaratmasıyla oluyor. Yani zahiren bir sebebi yok. Bu fotokopi kendi kendine nasıl hareket ediyor? Bakın bu gidiyor ilgili fotokopi dediğimiz şey. Ve ribozomun içine geliyor. Ribozom da bundan faydalanarak bakın şurada amino asit parçaları şunlar. Şurada gördüğümüz parçalar amino asit parçaları. Bu amino asit parçalarına peptit bağıyla birbirine bağlayarak bir zincir oluşturuyorlar. Bakın proteinle ilgili bir şey yok şu anda henüz. Yani protein değil bu.
Evet.
Bakın görüyorsunuz teker teker. Bu tabii milyar kat yavaşlatılmış hali. Çünkü dediğimiz gibi saniyede 2000 tane yapılıyor. Bu işlemden bir hücre içerisinde. Bakın görüyorsunuz teker teker amino asitler. Evrimciler diyor ki bu amino asitler teker teker kendi kendine tesadüfen bir araya gelmişlerdir diyorlar. Ve bir ihtimal hesabı yapıyorlar sürekli olarak. O yaptıkları ihtimal hesabı 10 üzeri 950'de 1 diye yaptıkları ihtimal hesapları işte şu amino asit zincirinin oluşma ihtimalidir. Bakın bu da çok önemli. 10 üzeri 950'de 1 sayısının karşılığı imkansızdır zaten. Yani protein zincirinin oluşması imkansızdır. Protein zincirini neye benzetebiliriz? İşte bu bisiklet zincirleri oluyor mesela teker teker. Onlara benzetebiliriz ve bu tek bir çizgi halindedir ve hiçbir şey ifade etmez. Bu bir amino asit değildir ve hiçbir işe yaramıyor vücut içerisinde. Vücut içerisinde böyle bir yapıyı bıraksanız onu parçalayıp amino asitlerine tekrar protein üretiminde kullanır. Yani proteinle ilgili bir şey değil o yapı. Ve evrimcilerin yaptığı ihtimal hesabı da bu. Milyonlarca senede bu ihtimalle bu kadar işte bir ihtimalle bu oluşmuştur diyorlar. Yalnız bu oluşsa hiçbir işe yaramıyor. Bu protein değil. Bakın şimdi proteini Golgi aygıtının içerisine geliyor bu. O evrimcilerin ihtimal hesabı yaptığı ve hiçbir işe yaramayan amino asit zinciri Golgi aygıtının içerisine geliyor. Ve biz tüm insan oldu, 7 milyar insan birleşiyoruz. Bu amino asit zincirini bir protein haline getiremiyoruz. Golgi cisimciği, o biyoloji derslerinde gördüğümüz ünlü Golgi aygıtı ve hücre içerisinde çok ufak bir yer kaplayan, bakın bunu ilgili 3 boyutlu haline getiriyor. Şu an bir protein oldu artık bu. Ve şu an işe yarıyor. Peki bunun oluşma ihtimaline bakıyoruz. Mesela 500 amino asitlik bir zincirden bahsedelim. Bu zincirin bu şekilde 3 boyutlu haline gelmesinin ihtimali imkansız. Sonsuzda bir ihtimal. Çünkü siz mesela bir zincir aldınız. 500 halkadan oluşan bir zincir aldınız ve bununla bir köpek figürü yapmanız gerekiyor. Bir kedi figürü de olabilir. Bir hayvan, bir insan figürü, yüz figürü de olabilir. Nasıldır mesela? Bir zinciri şöyle yapsanız olmaz. İşte böyle yapsanız olmaz. Ve bunun sonsuz tane ihtimali vardır bunu katlamakla ilgili. Ve proteinde sadece bu ihtimallerden bir tanesi proteini oluşturuyor. Bakın, proteinin oluşma ihtimali 10 üzeri 950'de 1. Buna ne evrenin ömrü yetiyor? Yani 15 milyar sene yetmiyor zaten. 10 üzeri 78'i zannediyorum. 78 saniye evrenin ömrü.
10 üzeri 79 tane atom var evrende.
Evet, 10 üzeri 79 tane atom var. Ne atom sayısı yetiyor? 10 üzeri 80 civarında da saniye evrenin ömrü var. Buna evrenin ömrü de yetmiyor. Neye evrenin ömrü yetmiyor? Aminosit diziliminin oluşmasına evrenin ömrü yetmiyor. Peki protein oluşumu? Protein oluşumu da hiç yetmiyor. Çünkü imkansız. Yani sonsuzda bir ihtimalden bahsediyoruz. Yiğit Bulut soruyor mesela karşısındaki evrimcilere. Bu sonsuz ihtimalde, yani sonsuzda bir ihtimal nasıl saniyede, nanosaniyede bu ihtimal sonsuzda bir ihtimal üzerinde yoğunlaşıp çöküyor diyor. Yani o nanosaniyede onu yapan güç, akıl kime ait diye soruyor Yiğit Bulut karşısındaki evrimcilere. İşte polimerlerin bilmem nesiyle bilmem nesi ucu bucağı gelmeyen, hiç yurt dışında da hiçbir evrimcinin zaten böyle iddia etmediği açıklamalarla cevaplamaya çalışıyorlar. Bunun cevabı yok. Bakın, tek bir protein safhasında evrim teorisi çöküyor. Çünkü bir proteinin olması için, şimdi diyorlar ki doğada kendinden protein oluşmuştur. Mümkün değil, zaten amino asitleri doğaya bıraktığın zaman oksijen parçalıyor. İşte bunun karşılığında dediler ki işte oksijen yoktu ilkel doğada dediler. O zaman da çıkmaza giriyorlar. Oksijen yoksa ozon tabakası yok. Bu sefer güneş ışınları var. Ultraviyole ışınları geliyor. Amino asitler yine parçalanıyor. Yani doğa protein oluşması için çok kötü bir ortam. Yani mümkün değil oluşması. Hemen parçalıyor. Protein olduğunu farz edelim. Bir tane oluşması imkansızlığını ispatladık şimdi. Evrimciler diyor ki bir tane değil. Milyonlarca, milyarlarca amino asit aynı yerde oluşup hemen birleşip hemen hücre oluşturdular diyorlar. Bakın, imkansızın zaten protein imkansız. Bu anlattıkları artık yani imkansız ötesi, imkansız ötesi ve böyle devam edecek şekilde imkansız bir şeyden bahsediyorlar. Dolayısıyla biz nereye baksak Allah'ın izniyle yaratılışı görüyoruz. Yani bunun evrimle, tesadüfle, randomla, uzayla falan bu tarz açıklamalarla alakası yok. Hatta evet, izleyelim o Yiğit Bulut'un açıklamasını.
Evet.
Can nasıl başlıyor onu söyleyeyim. İlk başlangıcıyla ilgili adam mı? Nasıl? Onu yani herkes bizim kadar bilmek zorunda değil. Tabii arz edin ki bizi hiç bilmeyenler seyrediyor. Bu konuda yapılmış çeşitli deneyler var.
Deneyler de var.
Kitabımızda da onu şey yaptık, yazdık zaten.
Hangi kitap?
Şu anda bilim henüz bunu, canlılığın yaşamın nasıl başladığını çok kesin net bir şekilde ortaya çıkarmış değil. Evet, ya da orayı bilmiyorsunuz. Nereden bileceğim? Yani
yani bilmediğiniz bir şey nasıl bu kadar çok inanıyorsunuz?
Sistemi bilmediğim bir şey değil. Bu bugün evrim kuramı artık neredeyse evrim bir olgu zaten de.
Ama bana yaşamın nasıl başladığını söyleyin o zaman ilk. Şimdi, yaşamın başlangıcının nasıl olduğunu bana 2x2=4 kadar net söylemeniz gerekiyor. Eğer bilim yapıyorsanız.
Hayır. Şu anda.
Eğer bilim yapıyorsanız hayır dedi.
Şu doğru noktada 2x2=4 diyorsunuz ya, o şekilde bilim yok.
3x3=9
da var. Başlangıç noktasını tarif eder misiniz bana? Nasıl? Evet. Peki şöyle bir can nasıl başlıyor onu söyleyin.
Tamam. Evet. Evet. Yani çok açık bir şekilde görülüyor ki bir proteinin karşısında ne oldu? Evrimciler bütün açıklamasını yitirmiş durumda. Can nasıl var? Can dediğimiz şey zaten işte o proteinlerin hücre içerisinde zaten her saniye, her an istenilen yerde istediği kadar sürekli olması, kontrol edilmesi ve onların hatasız bir şekilde bütün canlılığı ikame ettirmesi gerekiyor. Bu bugün bitkiler bunu yaparken fotosentez yapması gerekiyor. Bitkiye olanak sağlayan tek hücreli canlılar ona azot üretmesi gerekiyor. Bitkiyi yemesi gereken hayvanlar onu yemesi gerekiyor. Onları yemesi gereken hayvanlar onları yemesi gerekiyor. Bütün dünyaya baktığımızda canlılık 100 milyonlarca yıldır bu şekilde devam ediyor. İşte bu canlılığın başlaması için her anında muhakkak denetleme ve kontrol gerekiyor. Biz biliyoruz ki onu Allah yapıyor ki biz hayattayız, varız yani inşallah. Yoksa tesadüfen tek bir tane protein bile olması imkansız. Bir videoda bize bakıyor. Evet.
Biraz önce bahsettiğim video.
Bir şempanze, bu şempanzenin odaklığı rastgele kullanarak tuşlarına basarak Shakespeare'in Hamlet'in yazma ihtimali de o bahsettiği ihtimal kadardır. Ancak öyle bir dakika düşünün ki şempanze ancak ve ancak doğru harflere bastığında şey yapabiliyor, kağıda harf aktarabiliyor hamlet için. Dolayısıyla onun uzun bir süreç içerisinde, o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Rahatlıkla uzun bir süreç içerisinde hamlet yazma ihtimali vardır. Yani ihtimalden öte bu hamleti yazar.
Peki dolayısıyla, hamleti ona üfleyen kim? Hamlet'i yazıp da onu üfleyen
İşte onu söylüyorum ben, o maddi
bir hamlet yaratan kim? Sonuçta hamlet bir eser.
Hamlet bir eser ama bakın hamleti yaratan o seçilimsel sadece harflerin, doğru harflerin seçilmesini sağlayan, doğru harflerin şöyle söyleyeyim hayatta kalmasını ve üremesini sağlayan doğal süreçtir.
Peki ben size bir şey söyleyeceğim. Sizin 5 milyar yıl ömrünüz olsun. Her sabah gelin bilgisayarda yazmaya başlayın akşama kadar rastgele. 5 milyar yıl sonra Hamlet ortaya çıkar mı?
Çıkmaz diyor da devam ediyor. Şimdi buradaki mantık hizmetini açıklayalım. Gerçekten çok acayip bir mantık hizmeti var. Şimdi evrimcilerin bir örneği var. Bir proteinin oluşma ihtimali bir maymunun daktilo başına geçip Hamlet'i, işte Hamlet oyununu baştan sona kusursuz bir şekilde yazmasına benzer diyorlar. Bir proteinin oluşma ihtimali. Yani böyle bir ihtimal yok diyorlar aslında. Kendi azları itiraf ediyorlar. Fakat buradaki kişi o kadar değişik bir yöntem bulmuş ki bu saçmalığı örtbas etmek için, saçmalığı daha da saçma hale getirmiş. Çünkü aklı maymundan alıp daktiloya veriyor. Diyor ki, eğer diyor öyle bir daktilo düşünün ki diyor, doğru harfler basıldığında kabul ediyor diyor. Maymun diyor rastgele basıyor ama sadece doğru harfleri kabul ettiği için Hamlet'i yazması çok doğaldır diyor yani. Daktilo, böyle bir daktilo olduğunu düşünürsek diyor. Yitmut da çok güzel soruyor yani, önceden Hamlet olması lazım, bu Hamlet'in yazan bir akıl olması lazım diye sıkıştırıyor. Yani dolayısıyla şimdi kalkıp böyle işte maymun yazamaz ama daktilo yazar, işte daktilo olmadı kağıt yazar, kağıt olmadı mürekkep yazar, ya bunun sonu yok. Bir aklın varlığı inşallah Allah'ın yarattığı ve bunların hepsinin Allah'ın düzenlemesi olduğu inşallah çok net. Yani sadece tek bir protein safhasında bile bunu görüyoruz inşallah.
Evet. Yani evrimcilerin bakın açıklayamadığı kompleksik. Şimdi biz şu ekranda gördüğümüz şey bir tane maya hücresi. Maya hücreleri genelde tek hücreli canlılar. İncelemeleri kolay olduklarından dolayı bilim adamları özellikle onu inceliyorlar. Baktıklarında onun içerisinde protein sentezini görüyorlar ve protein senteziyle burada hangi aşamalarından neler yapılmış onları bulmaya çalışıyorlar. Bakın bu küçücük toplu iğnenin başı kadar olan bir canlı yüz milyonlarca yıldır protein sentezini çok detaylı bir şekilde sürekli üretebilmesine rağmen bizim insanoğlu dediğimiz, değil mi? Bugün baktığımızda böyle büyük inşaatlar yapabilen, projeleri okuyabilen, değil mi? Okuyup bir şey öğrenebilme yeteneğine sahip olan insanoğlu bir tane bile proteini daha sentez aşamasını bile açıklamaya şu an çok muktedir değil. Buradan biz şimdi ne göreceğiz, ne anlayacağız? O zaman bu yapanları, bu proteinleri burada kim sentezliyor, kim yapıyor diye baktığımızda orada biz Yüce Allah'ın kudretini görürüz. Çünkü bugün biz eğitim almış, değil mi? Özel, steril, hiçbir canlının yaşamayacağı kadar böyle sterilizasyon yapılmış laboratuvarlarda bile özellikle bilim adamlarının bir şey üretemediğini gördüğümüzde bir proteini, ama küçük bir tane maya hücresinin üzerinde denemelerle insanların ondan bir şey öğrenmeye çalıştığını eğer görüyorsak, o zaman anlarız ki biz, değil mi? Yüce Rabbimiz en başından beri milyarlarca yıldır canlıyı en mükemmel formunda yaratmış vaziyette inşallah.
İnşallah. Şimdi bir sevimli köpek videosu gösterelim. Yani insan vicdanıyla baktığı zaman, Allah'ın izniyle, aklıyla baktığı zaman her şeyi görüyor. Şimdi şu köpek nasıl kendi kendine oluşsun doğada, değil mi? Bu kadar sevimli, tatlı.
Duyan gören, değil mi?
İnsanın baktığı zaman böyle... İnsanın bundan zevk alıyor olması da çok büyük bir nimet. Yani Allah ayette bildiriyor onu. Aranızda şefkat, sevgi, merhamet bağı da Allah'ın ayetlerindendir buyuruyor inşallah ayetinde. Şeytanın Allah'a sınırın. Yani böyle şefkat, merhamet, işte böyle mesela sevimli bir canlıyı gördüğümüzde içimizde oluşan hissiyatlar bunlar Allah'ın varlığını deliyor. Yoksa beyin içerisindeki yağ proteinlerin, işte sinirlerin etkileşime girmesiyle biz şu anda şefkat hissi duyuyoruz falan. İşte ne bileyim merhamet hissi oluşmaya başlıyor. İşte şu nükleotitin işte şöyle olmasıyla, oradan gelen elektrik sinyalleriyle şu an sevgi hissiyatı oluştu. Böyle bir açıklama yok. Bunlar materyalist açıklamalarla bu tarz hissiyatları açıklayamaz kimse. Mesela yine bir video daha göstereceğim. Öyle şeker bir kili videosu.
İran kedisi bu herhalde. Şuna bak. Yani,
evrimciler şu kediye baksınlar. Vicdanlarıyla, akıllarıyla baktıkları zaman. Allah'ın monist sanatına, güzel yaratma sanatına şahit olacaklar. Yani şu kadar güzel bir varlığa kalkıp tesadüflerin eseri demek çok büyük bir vicdansızlık. Ahirette de hesabı sorulacak bir konu inşallah. Dolayısıyla biz Allah'ın yaratma sanatını görüp takdir etmemiz gerekiyor. Allah'ı anmamız gerekiyor inşallah.
Bir de o, mesela o göstermiş olduğun kedide ve birçok canlıda biz orada bir aslında baktığımız zaman bilimsel olarak moleküller var birbirine bağlı kimyasal vaziyette. Çeşitli kimyasal bağlar yapmışlar. Kovalent bağlar yapmışlar. Van der Waals bağları yapmışlar ve hepsi şu an bir arada elektronları protonun çekirdeğin çevresinden dönen atomlar yığını orada var. Onu mesela beyaz ve siyah renklerin oradaki tüycükler halinde bizim beynimizde görüntü olarak oluşması zaten. Değil mi? Çünkü karşı tarafta her ne olursa olsun bir şekilde bir elektrik sinyaline dönüşüyor bizim vücudumuzda. Sesler ve görüntüler. Daha sonra o bizim hoşumuza giden bir görüntü haline gelmiş oluyor. Nereye baksak biz karşımızda tabiattaki canlılarda hep aynı şirinliği ve güzelliği görüyoruz. Değil mi hayvanlarda? Mesela bir tane daha var. Ben göstereyim.
Bir tane de sincapımız var. Sincap bir de yavrusu yani artık. Şekerlik son boyutta.
Yavruken başlamış o şeker yemeye.
Yani insan böyle sinir bozucu bir durum var yani. Orada böyle bu canlıyı sevemiyor olmak. Ha. Acayip masum, acayip şeker. Maşallah.
Ya bunların hepsini değil mi? Allah beynimizde oluşturuyor güzellik olarak. Sadece biz dışarı baktığımızda mesela o sincap şu an yaptığı hareketlerde acayip güzel biçimde bizim hoşumuza gidiyor. İncelediğimiz zaman detaylarına baktığımızda hep bir harikayla karşılaşıyoruz. Şekline baktığımız zaman güzel ruhumuza zevk veriyor. Detayına baktığımız zaman da bilimsel olarak hep yani hayranlıkla uyandıran çok detaylı sistemlerin olduğunu görüyoruz. Neresine baksak biz hem kainata hem dünyaya hep Allah'ın bir izi var aslında. Yani çünkü nerede anlarız biz Allah'ın izi olduğunu? Mesela insanoğlunun yapabileceği kadar basit bir şeyi mesela bir bardağı insan gördüğünde çok etkilenmeyebilir belki. Veya bir uçan bir yelpazeyi mesela görse belki çok etkilenmeyebilir. Ama çok çok daha kompleks, ileri bir vaka söz konusu bütün canlılarda. En başta gözümüzün önünde hücrenin içerisindeki olaylar çok kompleks bir şekilde cereyan ediyor. Dışına baktığımızda da bir estetik var her zaman için. Mesela bak, korkunç görünümlü veya zehirli görünümlü canlılarda da ürkütücü bir yapı da olması mesela söz konusu. Şirin olanları şirin, güzel olanları güzel, korkunç olanlar da çok korkunç mesela görünüyor. Ama hepsinin en baştan beri varlığına baktığımızda bu bize Allah'ın göstermiş olduğu görüntüler sadece. Ortadan ikiye böldüğümüzde canlının hepsi simetrik. Renklerine baktığımız zaman hepsi uyumlu ve uyumsuz. Yani mesela üzerine kötü giyinen insanlar olabilir. Hiç canlılar aleminde böyle kötü giyinen diyebileceğimiz uyumsuz renklerde kıyafetler olan canlı var mı? Yok. Hepsinin renkleri de güzel ve uyumlu. İsterse bak çirkin veya korkunç olsun canlı. Yani her nasıl şekli olursa olsun. O kendi çapında onun da öyle bir uyum var. Mesela çok zehirli kurbağalar var. Ürkütücü bir görüntüm var. Acaba elimi değmesem mi diyebileceğiniz bir renge sahip. Dikkat çekici bir renge sahip üzerinde. Güzel olanında aşırı derecede bu gösterdiğin kedi olduğu gibi tüylü ve renkleri ve mükemmel güzel bir şekilde. Ona da insan şefkat diyor, üzerine dokunmak istiyor mesela. Her neresine bakarsak bakalım, hem bize uyandırdığı hissiyat değil mi? Hem de sahip olduğu özellikler hep hayranlık verici. Elhamdülillah.
Bir video daha gösterelim şimdi bu tavus kuşları ile ilgili. Darwin diyor beni hasta ediyor diyor. Muazzam bir sanat var, kafasındaki tüyler ve sadece kahverengi renk pigmenti var bakın bu canlının üzerinde. O pigment üzerinden bu kadar renk ortaya çıkıyor ve biz bunu bu şekilde algılayabiliyoruz. Normalde bu bizim algılayabileceğimiz şekilde bu şekilde yaratılmış. Yani normalde dışarıda bunun görüntüsü böyle değil bu canlının.
Evet.
Allah bize bu şekilde gösteriyor. Yani bize bu şekilde gözükecek şekilde yaratılmış. Biz olmasak dışarıda hiçbir geçerliliği yok bu renklerin. Fosforlu yeşiller, fosforlu maviler, gözüm ayrı makyajı var. Tüylerin ayrı desenleri var. Başındaki tüyler ayrı bir estetiğe sahip, sayısı belli onların hepsinin. Kanatlarını açtığı zaman mesela sağ sola uyumu tam simetrik, bir tarafa doğru fazla uzamıyor. Tam yuvarlak olacak şekilde, yarım daire oluşturacak şekilde. Maşallah.
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Artık sen bozguncuların nasıl bir sona uğratıldıklarına bir bak.
Evet, Darwin de vicdanı kabul ediyor normalde, yani tavus kuşlarını düşünmek diyor. Kötü oluyorum diyor. Kötü olacak bir şey yok yani, vicdanını bastırmanın manası yok. Vicdanın belli ki kabul ediyor. Dolayısıyla orada Allah'ın varlığını kabul etmen gerekiyor. Tabi herkes için geçerli inşallah. Kısa bir ara verelim. Ondan sonra devam edelim inşallah.
Bakışınız değişecek. Türkiye'nin yeni kanalı A9.
A9 televizyonu bir süre önce yayına başladı. Gerçekte Türkiye'nin böylesine yeni ve yayın prensiplerine tam riayet eden bizim milli manevi ahlaki değerlerimizi özümsemiş bir televizyon olması bizi fevkalade memnun etti, mutlu etti. Dolayısıyla önce bu televizyonumuza hayırlı olsun, hayırlı yayınlar diliyorum. Ve ayrıca da bir teşekkür borcum var. Şu anda beni hürmet ettiğim, sevdiğim vatandaşlarımızın evine misafir ettiniz. Dolayısıyla bu aziz vatandaşlarımıza da en iyi dileklerimi arz ediyorum.
Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın boyası. Allah'ın boyasından daha güzel boyası olan kimdir? Biz yalnızca O'na kulluk edenleriz.
Monark kelebeklerinin 4 ay boyunca hiçbir şey yemediklerini biliyor muydunuz? Monarklar hayranlık uyandırıcı göçleriyle bilinirler. Monark kelebeklerinin ilk durakları Meksika'dır. Burada Aralık'tan Mart'a kadar 4 ay boyunca hiçbir şey yemezler. Yaşamlarını vücutlarındaki yağ stoklarıyla sürdürürken yalnızca su içerler. İlkbaharda açmaya başlayan çiçekler, monarklar için çok önemlidir. 4 aylık bir bekleyişten sonra ilk defa kendilerine bir bal özü ziyafeti çekerler ve Kuzey Amerika'ya dönüş için gerekli enerjiyi depolarlar. Narin kanatlarıyla 3200 kilometrelik muazzam bir yolculuk gerçekleştiren bu kelebekler, Allah'ın yaratmasının muhteşem örneklerinden biridir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Onun karar yerini de ve geçici bulunduğu yeri de bilir. Tümü apaçık bir kitaptadır.
Gelişen teknoloji ve bilim sayesinde gün ışığına çıkmaya devam eden Kur'an mucizelerini Sayın Adnan Oktar'ın eserlerinden öğrenin. Kur'an Mucizeleri kitabının 3. cildi kargo ücretini karşılayan herkese ücretsiz. Yeni bilgilerle güncelleştirilmiş, kuşa kağıda basılı, tamamı renkli ve resimli Kur'an Mucizeleri kitabının 3. cildini hemen sipariş verin. Kampanyadan yararlanın, bu fırsatı kaçırmayın. Global Yayıncılık sipariş hattı 444-444-1. Almanya'dan arayanlar için 0180-550-4141. Almanya dışından arayanlar için çift 0-49-180-550-4141. www.globalkitap.com. Allah bundan 14 asır önce insanlara yol gösterici bir kitap olan Kur'an-ı Kerim'i indirmiş ve tüm insanlığı Kur'an'a uyarak kurtuluşa ermeye davet etmiştir. Kur'an indirildiği günden kıyamet gününe kadar da insanlığın yegane yol göstericisi olan son ilahi kitap olacaktır. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın sözü olduğunu ispatlayan pek çok mucizevi özelliği vardır. Kur'an'ın indirildiği dönemde bilinmesi mümkün olmayan bilimsel gerçekler, geçmiş dönemlerle ilgili verilen haberler, gelecekle ilgili işaret edilen olaylar, içerdiği matematiksel düzenler, Kur'an'ın mucizevi yönlerinden yalnızca bir kısmıdır. Kur'an'da hiçbir çelişki olmadığı gibi, içinde yer alan her bilgi, gün geçtikçe ilahi kitabımızın yeni mucizelerini ortaya koymaktadır. Piyasa değeri 20 lira olan Kur'an Mucizeleri kitabının 3. cildi, kargo ücretini karşılayan herkese ücretsiz. Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Acele edin. Hemen sipariş verin. Evren nasıl var oldu? Kur'an'da hangi kimyasal elementlere işaret edilmiştir? Kur'an'da kuantum fiziğine işaret eden ayetler. Kur'an'daki matematiksel mucizeler. Kur'an'da televizyonun icadı nasıl yer almaktadır? Nuh Tufanı kıssasındaki bilimsel gerçekler ve daha birçok dikkat çekici bilgiye Adnan Oktar'ın Kur'an mucizeleriyle ilgili eserlerinden ulaşabilirsiniz. Global Yayıncılık Sipariş Hattı 444-444-1. Almanya'dan arayanlar için 0180-550-4141. Almanya dışından arayanlar için çift 049-180-550-4141. www.globalkitap.com.
A9, hayata bakışınızı değiştirecek. Frekans 12.525, 30.000 vertikal.
Aldığımız yerden devam ediyoruz yayınımıza.
İnşallah.
Bir de yumaya katlerinden bahsettik. Proteinin kendi kendine oluşamayacağından bahsettik inşallah. Şimdi hocamızın Allah için Yaşamak kitabı var. Çok muhteşem bir kitap. Bütün kitapları gibi inşallah. Ondan biraz bahsedelim. Ondan konulardan bahsedelim inşallah. Kişinin yaşamını Allah rızası üzerine kurması çok çok önemli bir konu. Çünkü o zaman diğer bütün yapıp ettikleri boşuna gitmiş oluyor. Yani Allah ahirette yapıp ettikleri boşa gitmiştir buyuruyor. Çünkü mesela bir şeye adapte oluyor.
Çok özür dilerim. Şimdi bir şey aklıma geldi de. Geçen hocamız da röportajda söylemişti. Biz genelde programlara başladığımızda hep ilk yarı genelde iman hakikati ve evrim teorisinin açmazları, onun yıkılması yönünde inşallah anlatımlarda bulunuyoruz. Devamında da imani konular ve Hazreti Mehdi'nin ve Mehdiyet'ten inşallah konularından bahsediyoruz değil mi? Bu aslında sıralama Allah'ın bir sünneti. Çünkü Allah ayetlerde de daha önceki programda okuduğumuz gibi ilk önce Allah'ın varlığını ve birliğini anlatmamız gerekiyor. Bu yüzyılda da zaten evrim teorisi ateizmi belki mi oluşturuyor. Evet. Evvela ateizmi, evrimi ortadan kaldırıp Allah'a emanet ettirmeye inşallah çalışıyoruz. Ondan sonra iman eden insan ne yapar? Müslümanlığı, İslamiyet'i öğrenmek ister inşallah. Doğru olan dini. İslami hakikatleri anlatıyoruz. İslam olan bir insan da yapması gereken Peygamber Efendimiz'in emri gereği Mehdiyet'te müjdelenmesi gerekir ki günümüz Mehdiyet çağındayız. Mehdi'nin devrindeyiz inşallah. Sahibi zaman değil mi? Hazreti Mehdi'nin ismi de inşallah. Zamanın sahibi kim? Ondan bahsetmemiz gerekiyor. İnşallah. Onun için silsileyi bu şekilde yapıyoruz. Allah'a emanet inşallah etkili ve güzel de oluyordur.
İnşallah. Şimdi ben bir ayet okuyayım. Maide suresi 16. ayet, şeytanın Allah'a sığınırım. Allah rızasını oyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır ve onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Onları dost doğru yola yöneltip iletir. Demek ki Allah'ın rızasına uymak çok çok önemli. Allah kurtuluş yollarına çıkaracağını, karanlıklardan nura çıkaracağını bildiriyor. Eğer Allah rızasına uyarsa bir insan. Allah rızasına nasıl uyuluyor? Allah rızasının en çoğunu isteyerek uyuluyor. Yani en çoğunun bir azı değil. Evet. En çoğunun bir azı ise o zaman senin nefsani bir şeyin olmuş oluyor onun içerisinde mutlaka. Çünkü en çoğu varken en çoğunun bir azı olduğu zaman o aradaki kısım demek ki seninle ilgili olmuş oluyor. Allah da başka ayetlerinde bir kısmını Allah'a adarlar, bir kısmını putlarına adarlar. Allah hiçbirisini kabul etmez, hepsi putlarına gider buyuruyor.
Evet.
Yani dolayısıyla bizim her zaman Allah rızasını en çok aramamız lazım. Mesela işte birisi orada Müslümanlar şehit ediliyor. Mesela Müslüman ülkelerde Müslümanlar şehit ediliyor. Her gün binlerce kişi şehit ediliyor. İşte tecavüz ediliyor kadınlara, çocuklara öldürülüyor. Mesela çocuk diyor bizim evimize niye bomba atıyorlar diye. Orada gelen mesela gazetecilere anlatıyor. Biz hiçbir şey yapmadık diyor. Bizim evimizin içerisinde bomba düştü diyor. Mesela elbisesini alıyor, kokluyor. Bakıyor evet. Yanık kokuyor diyor bu.
Evet.
Küçücük çocuk mesela bunu söyleyen. Böyle bir durum varken Allah rızasının en çoğu ne? Allah Müslümanların üzerindeki belaların nasıl kalkacağını söylüyor. Birleşerek kalkar buyuruyor. E demek ki o zaman şu an için Allah rızasının en çoğu birleşmek. Mesela örnek olarak veriyorum bunu. Bu varken yok işte biz evimizde kavun ve pilav yemeyi tercih ederiz. İşte o da sünnettir. Dolayısıyla o da Allah rızası olmuş olur gibi bir mantık olmaz. Yani Allah rızasının en çoğunu aranır her zaman. Yani biz mesela şu anda Onur Hocam senle ikimiz işte başka bir yerde normal ikimiz karşılıklı da Allah'ı anabiliriz. Şu an itibariyle söylüyorum. Veyahut da gideriz kendi işte ticari işlerimiz vardır. Onunla da uğraşabiliriz. Veyahut da ne bileyim gideriz bir yerde A9 broşürü de dağıtabiliriz. Kitap da dağıtabiliriz. Birisine Kur'an da hediye edebiliriz. Ama bir bakıyoruz şu anda bu saatte bizim için Allah rızasının en çoğu burada. Yani çünkü milyonlarca insana şu anda Allah'ın tebliğini ulaştırmış oluyoruz. Aynı zamanda kendimize de ulaştırmış oluyoruz inşallah. Dolayısıyla her zaman Allah rızasının en çoğunu aramamız gerekiyor. Allah yine Yunus suresinde 31 ve 32. ayette şeytan Allah'a sığınırım. De ki göklerden ve yerden sizlere rızık veren kimdir? Kulaklara ve gözlere malik olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü diriden çıkaran kimdir? Ve işleri evirip çeviren kimdir? Diye soruyor Allah. Onlar Allah diyeceklerdir. Demek ki Allah'ın varlığını kabul ediyor genel bir zümre. Yani sorduğumuz zaman tabii ki Allah yaratmıştır. Elhamdülillah Müslümanız biz Allah'a inanıyoruz diyorlar. Öyleyse de ki peki siz yine de korkup sakınmayacak mısınız? İşte bu sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Öyleyse haktan sonra sapıklıktan başka ne var? Peki nasıl hala çevriliyorsunuz diyor Allah ayette. Demek ki bir kısım insanlara sorulduğu zaman işte göğü kim yarattı, kulaklara gözlere malik olan kimdir? Tabii ki Allah'tır yani biz imanlı insanlarız, Müslümanız. Elhamdülillah Allah'a inanıyoruz. Allah ayette ama peki niye çevriliyorsunuz o zaman? Niye Kur'an ayetleri okuduğu zaman kabul etmiyorsunuz? Neden Kur'an ayetlerini defalarca tekrarlanmasına rağmen biz atalarımız üzerinde bulduğumuz şeye uyuyorsunuz diye Allah soruyor inşallah. Müslümana düşen Allah'ın ayetini duyduğu zaman işittik ve itaat etmek demektir buyuruyor Allah ayette. Yine Tövbe suresi 109. ayette şeytan Allah'a sığınırım. Binasının temelini Allah korkusu ve hoşnutluğu üzerine kuran kimse mi hayırlıdır? Yoksa binasının temelini göçecek bir yarın kenarına kurup onunla birlikte kendisi de cehennem ateşi içine yuvarlanan kimse mi? Allah zulmeden bir topluluğa hidayet vermez. Bakın binasının temelini yani yaşamını Allah korkusu ve hoşnutluğu üzerine kuran kimse mi hayırlıdır diyor Allah. Yoksa göçecek bir yarın kenarına yani uçurum kenarına kuran kimse mi hayırlıdır? Tabii ki Allah rızası ve hoşnutluğu üzerine kuran kimse hayırlıdır. Çünkü sonsuz Allah'ın rızasını kazanmak için bu dünyada da o şekilde kurulması gerekiyor. Allah rızasına göre kurulması gerekiyor. Mesela diyor ben işimden dolayı ibadetlerimi yapamıyorum diyor. O zaman sen işine göre, işinin rızasına göre veyahut da paranın rızasına evet. göre kurmuş oluyorsun. İşte İslam hakkında mücadele edeceğim ama buna işte ailem izin vermiyor. O zaman ailenin rızasına göre kurmuş oluyorsun. İşte eşimden dolayı yapamıyorum. O zaman eşinin rızasına göre kurmuş oluyorsun. Zor geliyor nefsime. O zaman nefsinin rızasına göre hayatını kurmuş oluyorsun. Bunların hepsini biz hayatımızdan yani yön bulma olarak çıkarmamız gerekiyor. Yani çıkarma derken yön bulma olarak. Tabii ki insan evlenecek, işte yuva kurabilir. Her şeyi yapabilir. Ailesinin yanında kalır. Her şeyi yapabilir. Ama Allah'ın rızasını engelleyecek bir durum oluşuyorsa onu hemen iptal eder. Allah rızasının en çoğunu araması gerekiyor. Bakın Allah rızasına uyarsa Maide suresi 16. ayette şeytan Allah'a sığınırım. Allah rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır. Biz niye kurtuluş yoluna ulaşamıyoruz? Nedir bu içimizdeki sıkıntı? İşte ne yapsam mutlu olamıyorum. hiçbir şey de yok aslında yaşadığım olaylar arasında ama içimde bir sıkıntı var. Sürekli bir hoşnutsuzluğum var. Neden diye sorduğumuz zaman Allah rızasına uyulmadığını görüyoruz. Çünkü Allah rızasına uyanları kurtuluş yollarına ulaştırır ve kendi izniyle karanlıklardan, bakın Allah karanlıklardan buyuruyor. Yani isterse trilyoner olsun, isterse katrilyoner olsun, isterse ülke sahibi olsun, hiç fark etmez. Karanlıklar içerisinde olmuş oluyor Allah rızasına uymayan kişi. Ne olursa olsun hiç fark etmez. Allah rızasına uyduğu zaman nura çıkartıyor. Dosdoğru yola yöneltip iletirim buyuruyor Allah ayetinde. Şimdi dosdoğru yola yöneltip iletmesi için bu yapılması gerekiyorsa biz bunu yaparız. Bunu yapmayanların da doğru yolu bir türlü bulamadıklarını görüyoruz. Bakın Allah rızasının en çoğuna uymayanların, Allah korkusunu hayat gayesi edinmeyenlerin bir türlü doğru yolu bulamadıklarını, karanlıklar içerisinde bocaladıklarını görüyoruz. Ayetlerde net bir şekilde bildiriliyor inşallah bu da. Bakara suresi 264. ayette şeytan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler, Allah'a ve ahiret gününe inanmayıp insanlara karşı gösteriş olsun diye malını infak eden gibi minnet ve eziyet ederek sadakalarınızı geçersiz kılmayın. Böylesinin durumu üzerinde toprak bulunan bir kayanın durumuna benzer. Üzerine sağanak bir yağmur düştü mü onu çırılçıplak bırakıverir. Onlar kazandıklarından hiçbir şeye güç yetiremez, elde edemezler. Allah kafirler topluluğuna hidayet vermez. Şimdi bir bakıyoruz. Hayat gayesi edinmiş bir şeyi. Ben şu diyor, mesela enstrümanda bir numara olacağım. Acayip bu enstrümanda isim yapacağım diyor mesela. Veyahut da işte şu konuda süper gereksiz bir konu oluyor. Bu konuda dünya çapında olacağım. Veyahut da Türkiye çapında olacağım. Veyahut da bulunduğum şehirde bu konu denince akla ben geleceğim. Ne diyor hayatın gayesi? Bu diyor işte. Yani o kadar gaflet bir durum ki, yani gaflet içerisinde bir durum ki. Yani tamam onu yaptın farz edin. Dünya çapında bir numarası. Öldükten sonra ne olacak? Ölümle bitiyor hepsi. Yani arkandan insanlar o dünya çapında şu dönem bir numaraydı demesinin senin toprağın altında sana ne faydası olacak? Mesela kemik olarak kalıyorsun. Çok, çok kısa bir süre içerisinde kemiğe dönüyorsun. İskelet, normal bildiğimiz laboratuvarlardaki iskelet gibi toprağın altında yatar vaziyette. İnsanlar arkandan istediği kadar dünyada bir numaraydı desin. Yani hiçbir anlamı olmayan bir şey. İnsanın bu işte gaflet perdesinden sıyrılması için vicdanıyla samimi olarak bir dakika düşünse yeter. Yani bir dakika düşünsün. Ben ne yapıyorum? Burada ne işim var? Yani dünyaya niye geldim ben? Niye şu an buradayım? Niye hayatımı sürdürüyorum? Etrafımda insanlar var. Onlarla iletişim içerisindeyim. Niye böyle bir yaşantı içerisindeyim? Ve bakıyorum her an ölebilirim. Başıma her an bir şey gelebilir. Her an bir kaza, musibet gelebilir. İşte sakat kalabilirim, gözümü kaybederim, kulağımı... Yani bu olayları iyi düşünmesi gerekiyor. Niye hasta oluyorum? Ondan sonra neden ölüm var? Ölümden sonra ne var? Bunların hepsini hocamızın Gerçeği Düşündüğünüz bir kitabı var. Çok gerçekten şuur ve akıl açıcı bir kitap. Bütün kitapları gibi inşallah. Onu okumalarını mesela kardeşlerimize tavsiye ediyoruz. Yani okuduğu zaman bu dünyada niye olduğunu, ne yapması gerektiğini bir kere daha düşünmesi gerekiyor. Düşünmüş oluyor. Ve o vicdanını harekete geçirmiş oluyor. Ayetler doğrultusunda tabi. Yine İsra suresi 18-19. Ayette şeytan Allah'a sığınırım. Kim çarçabuk olanı, geçici dünya arzularını isterse orada istediğimiz kimseye dilediğimizi çabuklaştırırız. Allah dünya hayatında inkar edenlere de bol mal mülk verebiliyor. Yani eğer isterse diyor, dünya hayatında çarçabuk olanı, dünya arzularını isterse orada istediğimiz kimseye, müminlere değil sadece, İstediğimiz kimseye çabuklaştırırız. Sonra ona cehennemi yurt kılarız. Bakın bu dünyada mesela bir numara oluyor mesela adam. Her şeye sahip oluyor. Katrilyonları oluyor. Yani bazı kardeşlerimiz de tabii Kur'an ayetlerini bilmedikleri için cahilliklerinden, cahil olduklarından yapıyorlar tabii. Bilerek yapmıyorlar. Diyorlar ki ya bu adam nasıl böyle zengin olabilir diyor. Yani inkar ediyor diyor bu adam. Kafir diyor. Ama acayip zengin diyor. Nasıl oluyor bu diyor. Ya Allah ayette bildiriyor. Açıp Kur'an'ı okursan. Buna sen de şahit olabilirsin. Ona kınanmış ve kovulmuş olarak girer. Bakın 60 sene bir numara oluyor dünyanın. İşte acayip zengin. İşte 30 tane arabası var. Ondan sonra 50 tane evi var, villası var vesaire. Kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme giriyor. Kınanıyor ve aşağılanıyor. hiçbir anası yok yani. 60 sene ve sonsuz hayat. Yani bunun üzerinde tefekkür etmemiz gerekiyor tabii. Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ciddi bir çaba göstererek ona çalışırsa, işte böylelerin çabası şükre şayandır. Bakın, mümin ahireti istiyor. Benim dünyayla işim yok diyor. Yani şu manada işim yok. Allah rızasının dışında işim yok diyor. Ve bir mümin olarak ciddi bir çaba gösteriyor. Allah'ın varlığının anlatılmasıyla ilgili, imanı yaşamayla ilgili, Kur'an hükümlerini yaşamayla ilgili ciddi bir çaba gösterirse, işte böylelerinin çabası şükre şayandır buyuruyor Allah'a. İşte bu değerli diyor. Ve Allah bu şekilde olursa bir insana mutluluk ve huzur veriyor. Yani insanın ilk aklına gelen şeylerle mutlu olması, hayattan zevk alması mümkün değildir. O şeytanın bir oyunu. Ve insan buna defalarca şahit olduğu halde yine de o şeytanın büyüsünden çıkamadığı için bir kısım insanlar halen daha dünyadan kendi aklına gelen şeylerle zevk alabileceğini düşünüyor. Halbuki iman haricinde öyle bir şey mümkün değil. Allah ayetlerinde bunu bildiriyor bize. Yine Hac suresi 11. ayette de yine bir insan karakterinden bahsediyor Allah. Şeytan Allah'a sığınırım. İnsanlardan kimi Allah bir ucundan ibadet eder. Yani dinle tamamen alakasız değil, bir ucundan Allah'ı anıyor veyahut da namazlarını da ara sıra kılıyor gibi. Eğer kendisine bir hayır dokunursa bununla tatmin bulur. Yani bir olay geldiği zaman diyor işte bak Allah beni seviyor, o yüzden bu oldu diyor. Ve eğer kendisine bir fitne isabet edecek olursa yüzüstü dönüverir. Kötü bir olay olduğu zaman da haşa kendince Allah'a küsüyor. Allah ayetlerine yüzüstü dönüveriyor. Yüz çeviriyor. Bakın o dünyayı kaybetmiştir. Dünyada mutluluk yok. Ama ahireti de. İşte bu apaçık bir kayıptır buyuruyor Allah ayetinde. Biz Kur'an ayetlerini okuduğumuz zaman Allah bize her şeyi detaylı olarak açıklamış. Ne yapmamız gerektiğini, hangi olay karşısında nasıl tepki vermemiz gerektiğini, nasıl düşünmemiz gerektiğini. Dolayısıyla biz sürekli Kur'an'ı okuduğumuzda da bunları net bir şekilde görüyoruz. Ve Allah'ın bu dünyada bizim nasıl rahat etmemizi tarif ettiğini ve ahirette nasıl rahat edeceğimizi tarif ettiğini ayetlerden net bir şekilde anlıyoruz inşallah.
İnşallah. Burada bakış açısının zaten inkar edenlerde veya kalbinde hastalık olanlarda kıstas olarak kendi nefsini veya kendi değer ölçülerini aldığını görüyoruz. Yani kendi putlarını aslında baz alıyorlar. Onları bir ölçü alıyorlar. Halbuki ölçü Allah katında değil mi? Kur'an'dadır. Kur'an'a göre hayatını şekillendirmeleri lazım. Başka bir şeye göre şekillendirirse o zaten onun putu oluyor. O zaman ona şirk koşmuş oluyor. Mesela Allah Kur'an'da şöyle bildiriyor bu bakış açısını göstermesi açısından. Şeytan Allah'a sanırım. Onun yani Allah'ın üretip türettiği ekim ve hayvanlardan Allah için bir pay ayırdılar. Allah ne diye buyuruyor Kur'an'da? Diyor ki rızkı ben veririm size diyor değil mi? Rızkınızdan arta kalanı yine Allah yolunda diyor infak edin diyor. Allah'ın bir emri bu. Onlar da Allah için bir pay ayırıyorlar. Sonra kendi zanlarınca zannediyorlar. Onlar öyle düşünüyorlar. Yani kendi kafalarını öyle düşünüyorlar. Diyorlar ki bu Allah'ındır. Bu Allah yoluna vereceğimiz infaktır. Bu da ortaklarımızındır. Yani şirk koştuğu putlarınındır. Nesi olabilir? Kendi şirketinin bir şeyi olabilir. Ama ekstra yani normalde yapması gerekmiyordur ama onu ekstra bir daha parayı oraya ayırıyordur. Veya bir ev daha alıyordur, bir araba daha alıyordur mesela. Dediler. Kendi ortakları için, kendi putları için olan pay Allah tarafına geçmez. Ama Allah'a ait olan, yani Allah'a vermesi gereken, Allah yolunda harcaması gerekli olan kendi ortaklarının tarafına geçer. Ne kötü hüküm veriyorlar diyor Allah. Hükmü demek ki Allah'ın istediği şekilde vermek gerekiyor. Hükmü Allah'ın Kur'an'da bildirdiği şekilde koymak gerekiyor. Allah'ın yani Kur'an'da nasıl buyuruyorsa hükmü zaten Allah verir. O hükmü uygulamak gerekiyor. Bu kadar basit konu. Onun dışında zaten rızık Allah'ın mümin kullarına inşallah Allah'tan gereği gibi korkup sakındıklarında verdiği bir şey rızık. Rızığın için Allah diyor ki mesela salih bir Allah'tan gereği gibi korkup sakındıklarında diyor. Hiç beklemedikleri bir yerden rızıklandırılırlar diyor Allah. Yani rızık vermenin inşallah Allah katında sebebi sadece bu.
Tevekkül ederse.
Evet. Yani Allah'tan gereği gibi korkmak ve Allah'ın kurallarından, kanunlarından sakınarak inşallah ondan korkarak süper bir titizlikte değil mi, yaşamak gerekiyor. Allah'ın istediği bu. Böyle olursa, Allah yoluna infak ederse ve tevekkül ederse Allah artıracağını söyle inşallah. Değil mi?
İnşallah. Şükrederse artırırım buyuruyor inşallah.
Evet.
Bunlar net olaylar. Hani bunu, bu olayları yaşayanlar bilir inşallah. Mesela Allah kim infak ederse misliyle geri veririm buyuruyor. Bu Allah'ın vaadi bir mucizedir, yani bir haktır. Veyahut da kim tevekkül ederse beklemediği bir yerden rızıklandırırım buyuruyor. Mesela çok zor bir durum oluyor. İşte atıyorum para sıkışıklığı olabilir. Ondan sonra bir olayla ilgili çok sıkışmış olabilir bir insan. O olayın çözülmeyecek gibi duruyor olabilir. Ama kişi Allah'a tevekkül ettiği zaman tamam, her şey Allah'ın kontrolünde. Hani bu olay çözülmese de Allah'ın kontrolünde, çözülse de Allah'ın kontrolünde. Her safhasını Allah detaylarıyla yaratıyor deyip bir insan bunun tevekkülüyle olaya baktığı zaman Allah'ın bir sırrı dünya üzerinde, beklemediği yerden çözülüyor. Bakın, beklediği yerden değil.
Zahiren hiç ummadığı bir yerden.
Hiç ummadığı bir yerden. Buna yaşayanlar şahit olmuştur. Ben de defalarca şahit oldum inşallah.
Ben de oldum, evet.
Hiç ummadığı bir yerden o içine düştüğü durum çözülüyor. Beklemediği bir yerden çözülüyor. Bakın, bu çok mucizevi bir şeydir. Yani Kur'an'ın bir mucizesidir bu. 1400 senedir gelen bu mucizedir. Buna Allah'a teslim olan, Allah'a iman eden inşallah ve sürekli olarak Allah'a tevekkül edene Allah'ın sunduğu bir nimettir dünya hayatında. Tabii bu nimetleri yaşamak için mesela biz imandan bahsediyoruz. İman edince insan mutlu olur, sağlıklı olur, huzurlu olur. Bu tarz güzel olaylar yaşar. Allah ayetlerini size yaşatacağım diyor mesela. Onlar, evet, ayetlerin üzerinden geçerler ve görmezler buyuruyor Allah ayette. Evet. Görebilmek çok önemli. Çok fazla ayet yaşıyor çünkü. Herkes yaşıyor. İnşallah ayetleri yaşatması için iman edilmez. Veyahut da sağlıklı olmak için, mutlu olmak için iman edilmez. Ama iman ettiği zaman bir insan, ben ne olursa olsun ben Allah'ın varlığını gördüm, Kur'an'ın hakkı olduğunu gördüm deyip iman ettiği zaman Allah'a ve teslim olduğu zaman, tevekkül ettiği zaman Allah'tan bir nimet olarak onlar gelir.
Gelir, evet.
İnşallah.
Yardım geliyor Allah'tan. Zaten ayette Allah, onlar gayb ile Allah'a iman ederler diyor. Yani direkt Allah'ın varlığını insanların diğer, yani birbirini görmesi gibi değil, onun tecellilerinden Allah'ın varlığını anlayarak iman ederler. Bu da insanı meleklerden mesela daha değerli kılıyor inşallah. Allah öyle seni Allah böyle olan imanı daha çok beğeniyor. Onun için insan melekten de kademesi artarsa, bu kadar imanı güçlenirse daha da takva bakımından üstün bir hale gelmiş oluyor inşallah.
İnşallah.
Bu imani inşallah bu konumuzda bitirdikten sonra ben ayrı zamandan bahsetmek istiyorum. Şimdi Lulin kuyruklu yıldızının geldiğini biz hocamızdan öğrendik. Onun geçtiğinden ve bir ahir zaman alameti olduğunu hocamız bütün dünyaya göstermiş oldu. Ama onun öncesinde bütün dünyada şöyle bir şey vardı. Kuraklık, küresel ısınma. Dünya küresel ısınmaya giriyor. Yağışlar azaldı, ürünler eksilecek. İşte yakında savaş başlayabilir su yüzünden gibi çeşitli böyle düşünce akımları ve haber başlıkları biz görmeye başlamıştık. Fakat tam 99 yılında, değil mi? 2009 yılında Lulin kuyruklu yıldızının geçmesinin hemen akabinde ne oldu? Dünyada yağışlar arttı. Bakın, şimdi bir grafik göstereceğim. Yine o yıllara tekabül ediyor. Bakın, 2000'li yıllardan sonra özellikle bu son çeyrekte daha da artmış vaziyette. Tam da Lulin kuyruklu yıldızının geçmesinin sonrasına tekabül ediyor. Sellerdeki artış görüyoruz. Yani dünya eğer mesela kuraklığa doğru gidecek olsa sel ne demek? Su taşkını demek. Yani suyun bolluğuyla meydana gelen bir şey. İhtiyaçtan daha fazla olması da ortaya çıkan bir şey. Dünyanın hemen her yerinde sellerin de o nispetle arttığını görüyoruz.
Evet.
Bunu Peygamber Efendimiz 1400 yıl önce hadiste haber veriyor, değil mi? Evet. Gökte münevver, diğerlerinin aksi yönünde, yani ve daha böyle parlak olacak şekilde iki boynuzlu bir kuyruklu yıldızın olacağını, inşallah gökte bir yıldız olacağını haber veriyor. Ve onun sonrasında da bu grafikte gördüğümüz gibi hakikat ortaya çıkıyor. Onun öncesinde kuraklık oluyor. Onun sonrasında da yağışlarda artış oluyor. İnsanlar diyor ki bu sefer tam tersine, ya diyor bu yağmuru değil mi dindirecek mesela daha iyi olmaz mı diyor. Barajlar dolup taşıyor. Seller daha fazla artıyor. Dolayısıyla ortaya çıkan bolluktan dolayı insanlar bu sefer şaşkın hale geliyorlar inşallah. Bu ahir zamandaki olan harikalardan bir tanesi. Yani harika dediğimiz doğal afet, belki tahribat da yapmıştır ama alametlerden, yani büyük metafizik olaylardan bir tanesi inşallah. Olan depremler de arttı. Çevredeki meteor sayılar da arttı. Her şey arttı. Böyle doğasal, doğal olaylar anlamında. Bunların hepsi ahir zamanın harika, yani büyük anlamdaki olaylar inşallah.
İnşallah.
Çünkü bu ahir zamanda Hazreti Mehdi'nin yaşadığını, ahir zamanda olduğumuzu belli eden, insanlara anlatan bir gösterge. Şimdi Hazreti Mehdi zamanında olacak olan olaylardanla ilgili bir tane sunum göstermek istiyorum. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında ne olacak? Tüm insanların aklı açılacak ve ilimleri artacak. İmam Bakır Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kaimimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam kıyam edince elini kulların başının üzerine koyar, böylece akıllarını bir araya toplar. Gelişmelerini kemale erdirir. Allah görüşlerini ve duyuşlarını güçlendirir. Öyle ki kendileriyle kaim Hazreti Mehdi Aleyhisselam arasında hiçbir örtü, engel kalmaz. O dönemde halk kitlesinin akli gücü temerküz, yani toplanıp yoğunlaşacak anlamında, akli gücü toplanıp yoğunlaşacak, halk kitlesinin akli gücü. Ya insanlığın, değil mi? Halkın, vatandaşların aklı artacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın tevdiyle insanların aklını tekamüle vardıracak. Tekamüle vardıracak ne demek? İlahi terbiye ile kemale vardıracak. Yani ilahi terbiye ile olgunluğun üst seviyelerine ulaştıracak. Ve herkes de bir aydınlık meydana getirecektir. İnşallah.
İnşallah.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın üslubundaki samimiyet insanların Allah'a derin iman etmelerine vesile olacaktır. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın dini tebliğ üslubu öyle olacaktır ki insanlar dini kalplerinden, kalplerin derinliklerinden kabul edecekler ve Allah'a en büyük samimiyetle tapacaklardır. Dinden uzaklaşanlar hoşnutluk ve güvenliğin meskenine geri döneceklerdir. İnşallah. Değil mi? Yani samimiyet ortak bir konu, ortak bir durum. Samimi olan bir insan dünyanın her yerinde, her ırkta, her memlekette dikkat çeker ve dinlenir. Allah samimiyeti özel bir duygu olarak her insanın vicdanına yaratıyor. Ve samimi olan insan inşallah dinlenir, saygı görür. Hazreti Mehdi Aleyhisselam da o dönemde dünyanın en samimi insanı olacak. Ve insanlar ondaki samimiyeti gördüğünde en başta düşman bile olsalar daha sonra dost olacaklar. Onun sözüne saygı gösterecekler, dinleyecekler. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın insanların bereketine vesile olması. Oraya Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanına giden herkes ondan bereket kazanacaktır. Yani bereket kazanacaktır. Allah'ın yoluna yaklaştığında insanlar, Hazreti Mehdi'nin sözünü dinlediğinde ne olur? Allah'a olan imanları artar. Allah'a olan bağlılıkları artar. Allah yolunda yapmak istedikleri çaba konusunda şevk duyarlar. Hazreti Mehdi bir hidayet önderi. Allah'ın elçisi inşallah. Bu dönemde insanları hidayete çağıran kişi. Allah'ın Hadi isminin tecellisinde elçilik yapan, Allah'ın izin verdiği bu dönemde İslamiyet'e hakim edecek ve hidayet verecek kişi Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Dolayısıyla insanlar onunla konuştuğunda ne olur? Ancak hidayetleri artar, akılları açılır. Çünkü Allah'a iman etmek akıl açar. Ondan sonra Allah için yaşamak ve Allah için çalışmak için çaba harcarlar. Bu durumda da bereketleri, kazançları, sağlıkları, değil mi? Her yönden İnşallah daha bereketli ve güzel bir hayat yaşamaya başlarlar. Bu zaten Allah'ın Kur'an'la mümin olan kavim için, mümin olan insanlar için vaat ettiği bir dünya hayatı. Yani kim Allah'tan gereği gibi korkup sakınırsa, kim Allah'a gereği gibi secde ederse, kim Allah'a gereği gibi cehd ederse, kim Allah için gereği gibi yaşarsa inşallah malını, canını, vaktini, zamanını, enerjisini, aklını Allah için harcarsa Allah onun hayatını en güzel hayat haline dönüştürüyor. Bereketlendiriyor. En güzel rızıkları o tadıyor. Yani rızkı tadıyla tadıyor. Yani hakikaten tam tadında rızka sahip olmuş oluyor. Mesela çok zengin bir insan diyelim, inkarcı insan, sahip olduğu mallar ona bir nevi yük hükmünde oluyor.
Azap çünkü, konusudur diyor onlar için abi.
Evet.
Çocukları ve malları bu dünyada evet, azaptır.
Bu dünya evet, ahirette de onun azabını arttıracak evet, bir konu olmuş oluyor. Çünkü Allah onu harcamamış oluyor. Onun kaybolma tehlikesini, onun azalma tehlikesini, çünkü her an derinliklerinde yaşayacak o. Yaşayan birisi olmuş oluyor. Ve Allah yolunda da harcamadığı için onu, o azap haline dönüşüyor. Allah malını arttırıyor belki zahiren, ama bu ne oluyor sonunda? Onun azabını ahirette artıran bir sebep olmuş oluyor. Çünkü o kadar fazla üründen, maldan, imkandan hiçbirisini Allah için kullanmamış oluyor. Mesela az imkan olduğunda Allah yolunda, imkanı az olduğu için yapacağı belki, vereceği belki miktar da az olur. Ama çok olunca az birazını bile vermemesi çok daha büyük bir günah teşkil etmiş oluyor inşallah.
Cehennemde biriktirdikleriyle dağılanacaklar buyuruyor Allah.
Evet.
Yani dağılanacakları işte altın mıdır, gümüş müdür, para mıdır neyse onları biriktirmiş oluyorlar. Yani atıyorum 1000 tane altın biriktirdiyse, 1 milyon tane altın biriktirdiyse, dağılanacağı altın sayısını arttırmış oluyor o ona. Allah biriktirmeyin diyor çünkü. Mesela bu da çok önemli bir konu. Bir kısım, çok az da olsa bir kısım Müslüman kardeşlerimizin de yaptığı bir hata. Allah biriktirmeyi Kur'an'da yapılmayacak bir şey olarak bildiriyor. Biriktirmeyin diyor. Hemen ihtiyacınızdan sana neyi infak edeceklerini sorarlar buyuruyor Allah ayette. Çok kolay. Mesela o dönemde insanlar soruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neyi infak edelim diyorlar. Yani malımızın ne kadarını infak edelim, nasıl, ne kadarını Allah yolunda kullanalım. Allah şöyle buyuruyor. De ki ihtiyaçtan arta kalanı. Yani bir insanın ihtiyacı neyse ondan arta kalanı infak etmesi gerekiyor. Tabi samimi bir tavır göstermesi lazım. Çünkü ihtiyaç dediğin zaman işte benim villaya ihtiyacım var, çok kötü durumdayım falan. Yat olmazsa İşte geceleri uyuyamıyorum, yata da ihtiyacım var, kata da ihtiyacım var falan diye. Bunun sonu yok, öyle değil. Hani düzgün bir şekilde Allah yolunda kullanıyorsa, tabii hepsi inşallah Müslümanlarındır. Ama Allah ihtiyaçtan arta kalanı infak edilmesi gerektiğini söylüyor ayetlerinde. Allah yolunda harcanması gerektiğini belirtiyor. Ve harcandığı zaman da iki katıyla tekrar veririm diyor Allah.
İnşallah.
Bu yani Kur'an'ın... kesin iman ediyorsa bir insan zaten çok rahat yani bir şekilde yapabiliyor bunu.
Bu Kur'an'ın bir sırrı inşallah. Yalnız şöyle bir durum da var tabii, onu da hatırlatalım. Bir lokma bir hırka diye bir model de yok yani. Müslüman fakir, evet, kıt kanaat diye bir model de yok. Zengin olur Müslüman inşallah. Her şeyin en iyisini alır ama hayatını hep Allah için yaşar. O ürünleri, malları mesela Allah için kullanır, tebliğde kullanır. Yat alsa nasıl kullanılır? Yatıyla Allah'ı anlatır orada inşallah. İnsanları orada toplar. Toplantı yapar, insanlara orada gösteri yapar. Çünkü mal, yani görselliği güzel olan, üstün olan mallar, böyle ihtişamlı evler, binekler, arabalar ve denizdeki yatlar vesaire, bunlar insanların dikkatini çeken ve Hazreti Süleyman'ın sünneti gereği inşallah tebliğde kullanılan bir yöntemdir.
İnşallah.
Değil mi? O güzellik mesela, yakışıklılık, fiziki bedeni güzellik de önemli, kıyafetler de önemli. Evinin, arabasının da güzel ve iyi olması da önemli. Bunların hepsini Allah'ı tanıtmak için, ya tanıtmak değil mi? Allah'ın tebliği için, Allah'ı anlatmak için kullanılabilecek birer enstrüman inşallah. Allah bunu zaten diyor ki, dünyadaki nimetler sizindir, ahirette ise yalnızca sizindir diyor.
Evet.
Nimetin zaten en mesela Hazreti Süleyman zamanında daha belki pahalı, daha değerli eşya yok. Yani en pahalı, en değerli eşya Müslüman'ın emrinde. Bu evet, anlamda Müslüman onları mesela alıyor.
İnşallah.
Değil mi? Yani satın alıyor. Para arasında onu harcıyor mesela. Sahibi oluyor, alıyor. Ama onu nefsi için, nefsinin basit ihtiyaçları için değil.
Tebliğ için kullanıyor.
Tebliğ için kullanıyor. Ve nitekim Allah muvaffak olduğunu da gösteriyor Kur'an'da. Değil mi? Belkıs geliyor. Sarayın havasından, oradaki havuza benzer, suya benzer ama su olmayan yapınından etkileniyor mesela. Ve Hazreti Süleyman'ın olgun tavrından mesela etkileniyor inşallah. Medeniyetinden etkileniyor. Onun karakterinden etkileniyor.
Kararlılığından etkileniyor.
Evet. Ve iman ediyor.
Evet.
Gayrimüslim bir kadın mesela iman ediyor orada inşallah. Bu bir Kur'an'da anlatılan, yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldığı vahyi Kur'an'da inşallah 1400 yıldır bütün Müslümanlar okuyor. Allah Kur'an'da nasıl tebliğ yapılacağını bize gösteriyor.
Şu.
Bu da bir Kur'an'da geçen bir kıssa inşallah. İşte tebliğ böyle yapılıyor. Değil mi? Malını, zenginliğini, güzelliğini, görselliğini tebliği de kullanacaksın diyor Allah inşallah, değil mi? İnşallah. Allah'ın zaten imkanı da Allah veriyor. Parayı da Allah veriyor. Zahiren sen çaba harcıyorsun ama ne kadar yani o gün kimse ne kadar kazanacağını bilmez diyor Allah. Sen yani balık tutmak gibi mesela denizde çıkarsın ama ne kadar ürün olacağını Allah sana verir. Allah bildirir inşallah. Allah'ın sana verdiği üründen sen de Allah yolunda harcıyorsun inşallah. İnşallah. Bu kadar.
Şimdi kıyamet alametlerini tabii hepsi çıkıyor. Onlardan Onur Hocam bahsetti sen ahir zamanla ilgili. Ahir zaman alametlerinin biz hepsinin çıktığını her gün görüyoruz. Cübbeli Hocamız da bunu anlatmış. Onunla ilgili bir video var. Onu izleyelim, sonra üzerinde bazı şeyler konuşalım inşallah.
İnşallah.
Bu kadar hadis-i şerifleri kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar hadis buyurdu. Bütün kıyamet alametlerini bize duyurdu. Duyurduklarının hepsi o zaman hiçbir alamet bile yokken bakın şimdi yarıdan fazlası çıkmış durumda. Aynen yaşıyoruz ve görüyoruz. Sen şimdi bundan sonraki buyurdukları da çıkmayacak mı zannediyorsun? Aynen çıkacak. Bu bir iman meselesidir. Yani sen nasıl peygambere inanıyorsun da dediğine inanmıyorsun ya? Bu nasıl bir imandır? Ben bundan bir şey anlamıyorum.
Kıyamet alametleriyle alakalı olarak orta alametler, henüz yaşanmakta olan, içerisinde bulunduğumuz alametler bahsindeyiz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem her şeyi Allah-u Teala tarafından bildi ve bize bildirdi. Şimdi bu mucizeleri yaşamaktayız. Bu araştırmacılar, bu kadar meseleleri inceleyenler sırf şu hadis-i şerifleri inceleyip bunların hepsinin şu anda çıktığını, yaşandığını gördükleri zaman mutlaka iman etmeleri gerekir. Çünkü 1400 sene evvel nasıl bu kadar bu haberler verilir de tıp atıp çıkar? Bunu ancak kainatı yaradanın hak olan elçisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bilebilir, bildirebilir. Bak kendilerinin bazı meşhur adamları var, kehanetleri var, gaybtan haberleri var, Nostradamusları var, bilmem ne namussuzları var. 60 ya tutmuş ya sallamış. He? Ya tutuyor ya tutmuyor. Kimisi çıkmayan şeyi çıktı gibi uyduruyor. Çıkan bir şeyi o demediği halde demişti diyor. Böyle yalanlarla milleti Resulullah'ın bu kadar hak haberleri gün be gün çıkıyor. Bunları hiç konuşmuyorlar, konuşturmuyorlar. Dinlemiyorlar, dinletmiyorlar. Kâinlerin, falcıların, müneccimlerin yalan uydurmalarını yaldızlaya milletin kafasına gözüne sokmaya çalışıyor. Allah şerlerinden muhafaza. Basın güçleri var, yayın güçleri var. Dünyayı ele almışlar. Palavrayı, yalanı doğrudan ileri geçirmişler. Milleti bunlarla oyalıyorlar. Bu kadar dosdoğru haberleri gizliyorlar. Ayeti buyuran Allah, hadisi de o buyurdu. Eğer Allah buyurmasaydı da birisi bir şey uydursaydı, bu kadar kıyamet alametlerinin hadisleri tıpatıp çıkar mıydı? Çıkmazdı. O zaman ne deriz? Bu böyle olmadı ya, nasıl iş? Yüzlerce, binlerce bu konuda ciltlerce kitaplar yazılmış, hadis ve rivayetler doludur. Peki bunların hepsi nasıl tıpatıp çıkıyor? İşte bu sözün en güzelini duymaktır. İnşallah duymaktan ileri bir de uymak nasip olur inşallah. Allah-u Teala buyuruyor, İktarabeti sa'a, kıyamet çok yaklaştı.
Evet, Cübbeli hocamız 2007 tarihli vaazında, bakın 2007 tarihli vaazında kıyamet alametlerin yarıdan fazlası çıkmıştır diyor. Yani Hazreti Mehdi'nin çıkış alametlerinin yarıdan fazlasının çıktığını söylüyor. Şimdi bir televizyondaki bir röportajı vardı, onu izledim ben. Televizyondaki röportajında diyor ki, tamam diyor, biz Hazreti Mehdi'yi anlatıyorduk, tamam diyor ama bunu 1997 yılında, şimdi İmam Rabbani Hazretleri 18 yıl, 100 yıl başını 18 yıl geçtikten sonra artık Hazreti Mehdi gelmez diyor kendi devrinde. 18 yıl geçtikten sonra. Dolayısıyla biz de baktık diyor, 18 yıl geçtikten sonra gelmediğini görünce diyor, kendi düşüncesi tabii ki bu, Hazreti Mehdi'nin gelişini, kıyametin oluşunu anlatmaktan vazgeçtik diyor. Bakın Hicri 1418 senesi 1990'ların sonlarına denk geliyor. Yani o tarihlerde anlatmaktan vazgeçtiğini söylüyor. Ama bakın 2007'deki vaazında kıyamet alametlerin yarıdan fazlası gerçekleşmiş diyor. Hazreti Mehdi'nin çıkış alametlerinden bahsediyor. Dolayısıyla anlatımlarını Hicri 1418'de değil, Hicri 1428'de de devam ettiriyor. Bakın 1418'de kesmeyi bırakın, 1428 tarihinde dahi devam ettiriyor halen daha. Anlatımlarını 2009 senesinde kesiyor Cübbeli. Bunu dikkatli olarak kardeşlerimiz baksınlar. Çünkü internette Cübbeli hocamız bazı açıklamalar yapıyor. Yani izleyenler biliyor şimdi bunu, hani ısrar etmenin bir manası yok. Hocamızı takip edenler zaten, Cübbeli hocamızı takip edenler biliyor. 1418'e kadar diyor biz bunu anlatımları yaptık. Fakat sonra bir baktık Hazreti Mehdi çıkmamış, vazgeçtik İmam Rabbani'ye uyarak gibi bir anlatım yapıyor televizyonda. Hayır, öyle değil. 1428'de dahi, bakın 2007 senesinde yani, kıyamet alametlerinin, Hazreti Mehdi çıkışın alametlerinin yarıdan fazlası. Yani 200'e yakın alamet varsa bunun 100'den daha fazlası. Yani 150 tanesinin mesela çıktığını söylüyor. Ki baktığımız zaman 2007'den bu yana da yine çok fazla alamet çıktı. Lürcün kuyruklu yıldızı, işte Japonya'daki bu tsunami olayları, ondan sonra Müslüman ülkelerde bir yerde başlayıp diğerine sıçrayan isyan fitnesi, buna benzer yine onlarca alamet 2007'den günümüze kadar 4 sene içerisinde yine gerçekleşti. Yani tamamına yakını gerçekleşmiş durumda. Biz düzeltelim Cübbeli hocamızın o söylediği şeyi.
Ya, hocamız varken
2009 senesinde anlatımlarını kesiyor.
Evet, yani
şimdi 2009 senesinde Hazreti Mehdi'nin bu yüzyılda gelmeyeceğini söylemeye başlıyor. Ama eğer bu hani açıklamasında, internetteki açıklamasında samimi ise 1418'de kesmesi gerekirken bir bakıyoruz 1430'da kesiyor. Yani bu 12 senelik zaman içerisinde de anlatmaya devam ediyor. Bunu kardeşlerimiz bilsin inşallah.
Yüz başında diyor İmam-ı Rabbani inşallah Hazreti Mehdi'nin geleceği zaman bildirimi olarak. Ama mesela bakın, buna örnek olarak anlaşılması için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayatını örnek verebiliriz. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz 40 yaşında risalet sahibi oldu değil mi? Ona ilk yani peygamberlik dönemi inşallah 40 yaşında başladı. 63 yaşında vefat etti. 23 yıllık bir risalet dönemi var. Ama Peygamber Efendimiz 571 yılında doğuyor ve 40 yaşında, yani 610 senesinde peygamber oluyor. Bu süre zarfına kadar 40 senelik dönem içerisinde inşallah Peygamber Efendimiz'in yaşadığı bir hayat var. Yani o süre zarfında peygamber hayatta var, geldi. Ama insanlar içerisinde ben peygamberim diye ilamda bulunmadı. Yani bunu söylemedi, bunun tebliğini yapmadı kimse inşallah. Bu ne zaman belli oldu? 610 senesinde, yani 40 yıl sonra. Şimdi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da 40 yılı bir çaba dönemi, esas cehd dönemi oluyor. 40 yılın sonunda zuhurat ortaya çıkıyor ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam insanlar içerisinde böyle rahat bir şekilde artık bilinir duruma geliyor. Ama bu 40 sene sonra oluyor. Fakat 40 sene sonunda olan bu olay şunu göstermez. 20 sene önce yok manasına gelmez ki ve 30 sene önce yok manasına gelmez. Sadece bütün hani insanların anlayabileceği, görebileceği kadar zuhur, o hucurat diyor ya, o olmamış oluyor. Ama Hazreti Mehdi Aleyhisselam var. Nasıl mesela Peygamber Efendimiz hayatta 571 yılında geldi dünyaya. Mesela o zamandaki birçok kişi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bekliyordu. Çeşitli kaynaklardan nakledilen haberler vardı. Değil mi? Peygamber Efendimiz'in hayatında onu bekleyen insanların olduğunu, birçok kaynaktan rivayet edildiğini o dönemdeki tarihi nakleden insanlardan biliyoruz, görüyoruz. 571 yılında geliyor. Fakat 610 yılında, 40 sene sonra inşallah peygamber olarak 23 sene boyunca da hayatını devam ettiriyor inşallah. Şimdi Hazreti Mehdi Aleyhisselam da öyle inşallah. Bir doğum dönemi var inşallah. Doğduktan sonra hadislerle bildirildiği üzere tam 1400, Hicri 1400. Yani 1979'un sonları 1980 yılından itibaren, 79'un sonu itibaren tebliğe başlıyor. Çabasına başlıyor, cehdine başlıyor, faaliyetine başlıyor. Bu 40 yılın ardından, yani 2020'ye kadar inşallah ne olacak? Devam edecek. 2020'den sonra artık bütün dünya Hazreti Mehdi'nin kim olduğunu inşallah, değil mi? En doğrusunu Allah bilir. En rahat biçimde, gözlemlenebilir biçimde farkına varacaklar.
İnşallah. İnşallah. Tabii Hazreti Mehdi'nin farklı farklı çıkışları var. Çünkü hadislerde bu konular anlatılıyor. Mesela Hicri 1400'de insanlar etrafında toplanmaya başlıyor. Öyle bir çıkışı var. Yani mesela 1979 yılında demek ki faaliyetlerine başlıyor. İnsanlar 1, 2, 3, 4, 5 diye etrafında toplanmaya başlıyorlar yavaş yavaş. Sonra Peygamberimiz diyor ki bir kuyruklu yıldızın çıktığı sene gözükeceğini bildiriyor Hazreti Mehdi'nin. Yani 1986'da mesela bir kuyruklu yıldız geçti, Aliye kuyruklu yıldızı. Yani 86 yılında yine bir gözükmesi Allah'a alem oluyor. Hadislerden yola çıkarak söylüyorum tabii bunu. Yine diğer kuyruklu yıldızda da ayrı bir gözükmesi var. O da 2009 yılında çıktı. Yine ayrı bir gözükme de 2009 yılında olması gerekiyor. Ayrıca 40 senenin sonunda da yine işte 2019'lar gibi, 2019 gibi Allah-u Alem zuhur etmesi söz konusu. Bu farklı farklı çıkışlar hep hadislerde belirtiliyor. Ben biraz önce söylediğimi bir daha tekrarlayacağım Cübbeli ile ilgili. Cübbeli diyor ki internetteki açıklamalarında, tamam diyor, ben eskiden diyor Mehdi ile ilgili anlatımlar yapıyordum diyor ama bu anlatımlarımı İmam Rabbani 1018'de işte 100 yılın 18 sene geçtikten sonra gelmediğini görünce anlatımlarını kesti diyor. Artık daha gelmez dedi diyor. Ben de o yüzden diyor Hicri 1400'ü 18 sene geçtikten sonra diyor artık gelmez dedim diyor. Bakın bu söylediği şey yanlış. Eğer böyle olsaydı 1997 yılında gelmez dediyse eğer, 1997 yılında Hicri 1418'dir 1997 yılı. 1997 yılında kesmiş olması gerekiyordu. Biraz önce gösterdiğimiz video 2007. 10 sene sonrasında dahi, hatta 2007'yi bırakın 2009'a kadar bu anlatımları devam ediyor. Ta ki 2009'a bir geliyoruz. Mehmet Ali hocamız 2011'deki röportajında söylüyor. Ben diyor 3 senedir diyor, 2-3 senedir böyle bir fikre girdiğini gördüm diyor. Biz normal hep zaten Mehdiyet'i konuşuyorduk diyor Cübbeli'yle. Gece gündüz Mehdiyet'ten bahsediyorduk. Bir baktım diyor bir 2 senedir falan diyor böyle bir fikre hocanın sahip olduğunu gördüm diyor. Yani bu fikir değiştirmesi 2009 senesine denk geliyor Cübbeli'nin. Bunu dikkatli bir şekilde herkes bilsin inşallah.
Bu da tabii hepsi de Hazreti Mehdi'nin çıkış alameti inşallah. Evet. Hazreti Mehdi'nin döneminde sahte Mehdi'lerin de artacağını, onun zuhuratından önce Mehdi gelmeyecek diye söyleyenlerin de sayısının artması, evet, da zaten Hazreti Mehdi'nin yaşadığının ve hayatta olduğunun bir belirtisi. O da bir alamet. Yoksa yani niye 20 yıl, 10 yıl önce kimse Hazreti Mehdi gelmeyecek diye veya bu yüzyılda çıkmayacak, daha sonra çıkacak diye söyleyenler yoktu. Hepsi dikkat edilirse bu dönemlerde hep artmaya başladı. Yani depremler de bu yıllarda artmaya başladı. Yani doğa olaylarının artmasını örnek veriyoruz. Çünkü doğa olayları belli ki Allah tarafından, yani kontrol edildiği, herkesce kabul görülen, şüphe uyandırmayan bir şey. Yani Allah'ın yaptığı çok belli. Ama sayısının artmasının hikmetini aramak lazım inşallah. Bütün o yanardağ patlamaları, seller, tsunamiler, depremler, değil mi? Bunların hepsinin artmasının sebebine, hikmetine baktığımızda yaşanan çağın özel bir durum olduğunu inşallah gösteren deliller bunlar. İnşallah bugün de programımızın sonuna geldik. Akşam saat 10'dan sonra hocamız canlı yayında olacak. Herkese hayırlı günler dileriz.